Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadakallahu'l-Aliyyü'l-Azim.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Thank you. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 23 Ferverdin 1400 Hicri Kameri, 29 Şaban 1442 ve Miladi 12 Nisan 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerefi ile Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki protokol krizi üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Esma-ül Hüsna ve Kitabın Konum isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesul Ketani arkadaşım Ahmet Eş, akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Muhterem dinleyiciler, akşam özetlere geçmeden önce bir duyurumuz olacak. Tahran Radyosu her yıl olduğu gibi bu yılda mübarek Ramazan ayı boyunca her gün sizler için sahur programları tedarik etmiştir. Mübarek Ramazan ayı boyunca sahur programlarımızı her gün sabah Türkiye saatiyle 3.20 ile 4.20 arasında kısa dalga 6.150 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz.
Değerli dinleyicilerimiz, haber bültenini sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da bugün koronadan dolayı 274 kişi hayatını kaybetti. Galibaf, Güney Kore'de bloke edilen döviz rezervlerinin serbest bırakılmasına vurgu yaptı. Zarif, İran'da zenginleştirmenin sürmesine vurgu yaparken Salih'in Neten sayesinde acil durum elektrik sisteminin devreye sokulduğunu söyledi. Pakistan nükleer anlaşmaya yönelik tek taraflı yaklaşıma karşı. Türkiye'de yarın mübarek Ramazan ayı başlıyor. Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA vermesine tepki gösterdi. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamada bulunarak son 24 saat zarfında koronadan dolayı 274 vatandaşın da yaşamını yitirdiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Lari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 salgınında son 24 saatte 274 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 23.311 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 64.764'e, vaka sayısının da 2.093.452'ye çıktığını aktardı. virüse yakalanan hastalardan 4440'ının durumunun ağır olduğunu da söyleyenleri şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1.720.084'e ulaştığı bilgisini verdi.
Resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Güney Kore Başbakanı İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'la bir araya geldi. Güney Kore bankalarında bloke edilen İran'a ait döviz rezervleri meselesine ilişkin Kalibaf, Seul hükümetinden bu konuda ivedi ve pratik adımlar atmasını istedi. Kalibaf, kültürlü ve medeniyet sahibi İran milleti başta olmak üzere dünyadaki tüm milletlerin zor günlerde kendi dostlarını tanıdığını ifade ederek, Güney Kore bankalarının İran'ın bu ülkedeki döviz kaynaklarını bloke etmesini ciddi şekilde eleştirdi. İran Meclis Başkanı, Güney Kore Başbakanı ve hükümetinden İran'ın bloke edilen paralarının serbest bırakılması için acil çözüm sunması ve bu kaynaklar üzerinde blokajın kaldırılmasının beklendiğini kaydetti. Kalibaf ayrıca İran Meclisi'nin Güney Kore Parlamentosu ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu ifade ederek, Başbakan'ın Tahran ziyaretiyle iki ülkenin siyasi, iktisadi ve kültürel işbirliğinin yeniden başlamasını temenni etti. Güney Kore Başbakanı da görüşmede iki ülke münasebetleri için çözüm bulmak amacıyla iş adamları ve siyasilerden oluşan bir heyetin İran ziyaretinde kendine eşlik ettiğini belirterek, Güney Kore'nin dış münasebetlerinde İran'ın sahip olduğu konuma göre sorunların üstesinden gelmek için ellerine geleni yapmakta olduklarını söyledi. Güney Kore Başbakanı bugün İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin baş danışmanı Ali Larijani ile de bir araya geldi.
İslam İnkılabı rehberinin baş danışmanı Ali Larijani bugün Tahran'da Güney Kore Başbakanı Chung Se-yoon ile bir araya gelerek bu ülkede bloke edilen İran'a ait döviz kaynaklarının derhal serbest bırakılmasını istedi. Güney Kore Başbakanı'na hitap eden Larijani, İran'a ait döviz kaynaklarının Güney Kore bankaları nezdinde emanet olduğunu işaretle, bu ülke hükümetinin emanet hakkını yerine getirip bir an evvel İran kaynaklarına ikili ilişkiler üzerinde olumsuz etki bırakmaması için serbest bırakması gerektiğini kaydetti. Güney Kore Başbakanı da görüşmede Larijani ile bir araya geldiğinden memnuniyetini dile getirirken, en kısa sürede İran'a ait olan kaynakların serbest bırakılması için hükümetinin çözüm bulacağı sözünü verdi. Güney Kore Başbakanı ayrıca iki ülkenin uzun süreli ilişkilerinin her alanda gelişmesi gerektiğinin altını çizdi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İran'da nükleer tesislerde uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin süreceğini belirtti. İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ebul Fanz Emu'yu bugün yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in komisyon üyeleriyle oturumunda ülkedeki nükleer tesislerde zenginleştirme faaliyetlerinin süreceğini söylediğini kaydetti. Emu'yu, Bakan Zarif'in yeni nesil santrifüjleri birinci nesil santrifüjlerin yerine monte etmekte tehditleri fırsata dönüştürmeye çalıştıklarını söylediğini hatırlattı. Emu'nun sözlerine göre, Güvenlik Komisyonu toplantısında İran ile 4+1 grubunun Viyana'daki görüşmeleri ve Netanz'da Şehit Ahmet Ruşen tesisi dün meydana gelen olay ve İran'ın bu meseleye tepkisi ele alındı. Emu'yu ayrıca oturumda İran Dışişleri Bakanı Zarif'in İran ve Çin arasında imzalanan stratejik belgeyi değerlendirerek Çin'in gelecekte uluslararası düzeyde büyük güç haline geleceğini ve Çinler ile ilişkilerin bağımsız ve sürdürülebilir bir ilişkiye dönüşmesi gerektiğini söyledi. İslam Şura Meclisi Güvenlik Komisyonu Sözcüsü ayrıca Zarif'ten naklen, İran'ın Viyana görüşmelerinde adım adımını anlaşmayı kabul etmediğini, Tahran'ın siyasetinin tüm yaptırımların kaldırılması ve ardından doğruluğunun denetlenmesi yönünde olduğunu söyledi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Natanz nükleer tesisinde acil durum elektrik sisteminin devreye sokulduğunu duyurdu. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salih'i bugün düzenlenen Ulusal Kuantum Teknolojileri Araştırma Merkezi'nin açılış töreni sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Salih dün İsfahan'daki Natanz nükleer tesisinde yaşanan olay ilişkin, bu olayla uranyum zenginleştirme sürecinde herhangi bir aksatma yaşanmadı ve bu tesisin acil elektriği bağlanmıştır dedi. Natanz nükleer tesisinde uranyum zenginleştirme işleminin sürdüğünü belirten Salih, Hasar gören santrifüjler önümüzdeki birkaç gün içinde daha güçlü santrifüjlerle değiştirilecek ifadesini kullandı. Salih'i yabancı medya kuruluşlarının bu tesiste yeniden uranyum zenginleştirme faaliyetlerine başlanabilmesinin en az 9 ay gerektireceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtılmadığını belirterek, bu tesis en kısa sürede %50 daha fazla kapasite ile çalışmaya devam edecektir ifadelerinde bulundu. Natanz'daki tesise sabotaj düzenlendiğini de belirten İran yetkili, IR-1 adı verilen santrifüjlerin zarar gördüğünü ve yerlerine daha gelişkin santrifüjler yerleştirileceğini aktardı. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalbendi, dün sabah Natanz nükleer tesisinin elektrik dağıtım ağının bir bölümünde olay meydana geldiğini bildirmişti.
Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, terör rejimi İsrail'den Natanz'ın intikamının alınacağını söyledi. Konuyla ilgili arkadaşımızın haberini dinliyoruz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirirken Natanz nükleer tesisinde meydana gelen olaya dair şu açıklamalarda bulundu. Sözcü, Natanz'da talihsiz bir olay yaşandı. Siyonist rejim bunu daha önce defalarca söylemişti. Şu anda söz konusu olayın arkasında o rejimin olduğu söyleniyor. Elbette ki kimsenin yaralanmaması veya çevrenin zarar görmemesinden seviniyorum ama bu insanlığa karşı işlenmiş bir cinayettir. Bu eylemden amaç İran'ın gücünü zayıflatmaksa bunun gerçekleştiğini sanmıyorum. Sadece IR-1 santrifüjleri etkilendi. Siyonist rejim bu eylemle gösterdiği sabırdan dolayı İran halkından intikam almaya çalıştı. Misilleme olarak İran zamanında Siyonist rejimden intikam alacaktır. Natanz'daki olay ülkenin nükleer endüstrisini geriye götüremez. Çünkü bu endüstri ülkede yerli ve milli teknoloji haline gelmiştir. Açıklamasının devamında Viyana'daki nükleer görüşmelere de dikkat çeken Hatipzade, Viyana'daki nükleer görüşmeleri hakkında bir kez nükleer müzakereleri yapıldı. Anlaşmanın maddeleri belirlendi. Viyana'daki görüşmelerin gündeminde sadece yaptırımları kaldırma konusu yer alıyor. İran'ın Amerika'nın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesi konusundaki tutumu nettir. Amerika yönetimi son bir yılda ve yeni hükümetin iktidara gelmesinin ardından nükleer anlaşmayı hedef almak için her türlü çabayı gösterdi. Amerikalı yetkililer maksimum baskı amacıyla İran'a yönelik yaptırım uygulayacaklarını defalarca dile getirdiler, ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın İran'a gerçekleştireceği resmi ziyarete ilişkinde Hatipzade, Bakan Lavrov'un Tahran temaslarında üst düzey İranlı yetkililerle bir araya geleceğini ve iki ülke arasındaki uzun vadeli işbirliği anlaşmasının uzatılacağını duyurdu. Tahran Radyosu muhabiri Sultan Kolipur.
Siyonist rejim İsrail basında Jerusalem Post, İran'ın Natanz nükleer tesisine örnek saldırının Viyana'daki son görüşmeler başlamadan önce planlanıp hazırlandığını duyurdu. Siyonist basın dün Natanz nükleer tesisindeki kazayla ilgili verdiği haberinde bu merkezi saldırı için uzun bir planlama ve hazırlık yapıldığını ifşa etti. Gazete İran'ın Natanz nükleer tesisine yönelik saldırının Viyana'daki son görüşmeler başlamadan önce planlandığını, hazırlandığını belirterek Natanz saldırının Viyana'da süren müzakere üzerine etkili olmak amacıyla gerçekleşmiş olabileceğini kaydetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise bugün yaptığı açıklamada işgal rejimi İsrail'e Natanz'daki olaylardan dolayı uygun zaman ve mekanda karşılık verileceğini bildirdi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı sözcülerinden biri, ajansın İran yetkililer ile Natanz nükleer tesisindeki olay hakkında temas halinde olduğunu belirtti. Rus TAS haber ajansına konuşan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı sözcülerinden Federik Dahl, Natanz'da dün meydana gelen olayı ajansın medyadan öğrendiğini ve bu bağlamda İranlı yetkililerle temasta olduklarını ifade etti. Associated Press haber ajansı da Natanz'daki olayı saldırı nitelerken Viyana'daki nükleer anlaşmayla ilgili müzakerelerin sürdüğü bir sırada gerçekleşen saldırının amacının bu uluslararası anlaşmanın yeniden canlandırılma sürecini durdurmak olduğunu vurguladı. Washington Post gazetesi üst düzey bir Amerikalı yetkilinin Natanz olayında Amerika'nın hiçbir rolünün olmadığını söylediğini aktardı.
Pakistan Dışişleri Bakanı kapsamlı ortak eylem planı denen nükleer anlaşmanın ileri doğru ve olumlu bir adım niteleyerek bu anlaşmaya karşı her türlü tek taraflılığı kınadı. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi Almanya'da bu ülke mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında İran nükleer anlaşmasına ilişkin İslamabad'ın tutumunu anlattı. Pakistan'ın İran'ı komşusu olarak barış ve istikrarın kalıcılığını istediğini belirten Pakistan Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında Berlin ile İslamabad'ın Afganistan konusundaki yakın tutumlarına dikkat çekerek Pakistan'ın Hindistan dahil tüm komşularıyla ilişkilerini geliştirmek istediğini ve asla savaş istemediğini vurguladı.
Avrupa Birliği İran'a ciddi insan hakları ihlalleri iddiası ile 10 yıldır uyguladığı yaptırımları uzattı. Yaptırım listesine 8 kişi ve 3 kurum daha eklendi. Böylece yaptırım uygulanan toplam kişi sayısı 89, kurum sayısı 4'e yükseldi. Yaptırımlar seyahat yasakları, varlıkların dondurulması ve iç baskı unsuru olarak kullanılabilecek malzemelerle iletişimi izlemede kullanılan ekipmanın İran'a satışının yasaklanmasını içeriyordu. İlk olarak 2011'de alınan yaptırım kararı her yıl uzatılıyordu. Konsey açıklamasında ayrıca yaptırım listesine 8 kişi ve 3 kurumun eklendiğini kaydetti. Böylece yaptırım uygulanan toplam kişi sayısı 89, kurum sayısı ise 4'e yükseldi.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Tahran'a gelen Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Muhammed Celal el-Uraci ile yaptığı görüşmede Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilme sürecinin hızlandırmasının bu ülkede istikrarın artmasına vesile olacağını söyledi. İran ile Irak Ulusal Güvenlik Yetkilileri arasında Tahran'da gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı. Bölgedeki istikrarsızlığın nedenlerini açıklayan Şemhani, Amerika'yı güvensizliğin ve terörizmin en büyük sebebi olarak nitelendirerek, Irak parlamentosunun Amerikan birliklerinin Irak'tan çekilmesine ilişkin yasasının uygulanmasının hızlandırılması istikrar süreçlerini güçlendirecek dedi. Şemhani, IŞİD terör örgütüyle bağlantılı unsurların Irak'ta yeniden faaliyete geçmesine endişe duyduğunu dile getirerek, Amerikalıların Irak'taki varlığını sürdürmek için IŞİD üyelerinin desteğiyle güvensizlik yaratmaya çalıştığına dair güvenilir bilgiler var ifadesini kullandı.
Hayır ve bereket ayı mübarek Ramazan ayı yaran Türkiye dahil olmak üzere birçok İslam ülkesinde başlıyor. 3 ayların başlamasıyla birlikte Ramazan ayında Müslüman Türkiye vatandaşları ibadetlerini gerçekleştirmek için bir ay oruç tutarak dini vecibelerine yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oruçların hangi tarihte başlayacağı ve Ramazan bayramı tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde 2020 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi 13 Nisan 2021 Salı günü olarak belirlendi.
Reuters'e konuşan üst düzey bir Türk yetkili günlük koronavirüs vaka sayılarının 50 binin üzerine çıkmasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta kısıtlamaların sıkılaştırılması yönünde talimat vereceğini söyledi. Üst düzey Türk yetkililer Reuters'e yaptıkları açıklamada koronavirüs vakalarının artması sebebiyle tedbirlerin sıkılaştırılacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya silahlı insansız hava araçları SİHA tedarik etmesiyle ilgili soruya Moskova, Türkiye ve diğer ülkeleri Kiev'in militarist eylemlerinden teşvik edilmemesi konusunda uyarıyor yanıtını verdi. Rus bakan, Suriye'nin Arap Birliği Ligi'ne yeniden alınması gerektiğini de vurguladı. Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'ye görüştükten sonra Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile bir araya gelen Lavrov, mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, bir basın top mensubunun Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA vermesine nasıl yaklaştıklarını sorması üzerine Rusya'nın Ankara ve diğer başkentleri Kiev'e militarist eylemlerinden teşvik edilmemesi konusunda uyardığını ifade etti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Necla El-Menguş'la görüştü. Görüşmede Türkiye Libya dostluğunun ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak kararlılıklar vurgulandı. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Ankara'da gerçekleşen görüşmede Türkiye Libya dostluğunun ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak kararlılıklarını vurguladıklarını belirtti. Öte yandan çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı başkanlığındaki heyette yer alan İçişleri Bakanı Mazin, Türkiye mevkidaşı Süleyman Soylu ile bir görüşme yaptı.
Ve Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Suudi Arabistan topraklarındaki hedeflere yönelik 17 adet İHA ve 2 adet balistik füzeyle geniş kapsamlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. El Mesire televizyon kanalından haberine göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı açıklamada balistik füze ve insansız hava araçları ile Suudi Arabistan'a karşı 30 Şaban adlı geniş kapsamlı bir operasyon düzenlediklerini duyurdu. Seri, Suudi Arabistan'daki bazı hassas alanları balistik füze ve insansız hava araçları ile hedef aldıklarını belirtti. Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Suudi Aramco'yu 10 insansız hava aracı ile vurduklarını duyuran Seri, operasyonda Hamis Mushait ve Cizan'daki Suudi askeri üsleri de 5 adet K-2 tipi insansız hava aracı ve 2 adet Bedir 1 balistik füzesi tarafından hedef alındığı dedi. Yahya Seri, 30 Şaban operasyonu dün pazar akşamı başladı ve bugün sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Bu harekatın hedeflerine tam olarak ulaşıldığı ifadesini kullandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz, Netanz nükleer tesisinde kaza ve uluslararası camia ve ajansın üzerine düşenler başlığını taşıyor. Dün sabah saatlerinde Netanz nükleer tesisinde bir kaza meydana geldi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salih, Netanz nükleer tesisindeki kaza hakkında yaptığı açıklamada bu kazanın nükleer bir terörizm olduğunu belirterek olayı kınadı. Bunun İran'ın sanayi ve siyasi alandaki ilerlemelerine karşı olanların ülkenin nükleer sektördeki kayda değer ilerlemesine engel olma çabalarının başarısızlığını gösterdiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de İslam Şura Meclisi Uluslar Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada Netanz nükleer tesisindeki kazaya işaretle bu kritik koşullarda nükleer tesisler ve bilim insanlarının uygun biçimde korunması zaruretine vurgu yaptı. İşgal rejimi yetkililerinin açık şekilde İran'a yönelik zalimce yaptırımların kaldırılmasına izin vermeyeceklerini söylediklerine dikkat çeken Zarif, gelinen aşamada kendi hedeflerine ulaşabileceklerini zannettiklerini ancak İran'ın nükleer alanında daha fazla ilerleme kaydetmekte Siyonistlere misillemede bulunacağını vurguladı. Netanz nükleer tesisine şimdiye dek Amerika ve İsrail rejimi defalarca saldırı düzenlemiştir. İlk olarak 2006 yılında George Bush ve ardından Barack Obama başkanlığı döneminde Amerika ve işgal rejimi Stuxnet gibi virüslerle İran'ın nükleer tesislerine yönelik yıkıcı eylemlerde bulundular. Hatta 2015 yılında Viyana'da İran ile 5+1 grubu üyeleri arasındaki müzakere masasına oturduğu bir sırada bu tür saldırılar gerçekleşti.
Uluslararası hukuk açısından ise ve nükleer tesislerinin emniyetle ilgili bağlayıcı kurallar ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Sözleşmesi uyarınca ülkelerin nükleer tesislerine yönelik siber saldırıları yasaklanmıştır. Ancak bölgede daima kriz peşinde olan işgal rejimi ve terörist müttefikleri uluslararası kural ve yasaları her daim çiğnemiş bulunuyor. Siyonist yetkililer devlet terörü faaliyetleri çerçevesinde sabotaj eylemlerini küstahlıkla sürdürmeye devam ediyorlar. Siber saldırılar vekaleten ve saldırıyı gerçekleştiren tarafça üstlenmeden yapılabilir. Belki de işgal rejimi saldırıların sorumluluğundan kaçınması amacıyla kendi maşalları üzerinden kendi hedeflerine yönelik saldırılar düzenliyor. Tabii ki işgal rejimi siber saldırıların yanı sıra açık şekilde saldırılar düzenlemiş ve düzenliyor. Nitekim 1981 yılında Irak'ın nükleer tesislerine Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı ihlal ederek saldırı düzenledi. Birleşmiş Milletler 487 sayılı kararnamesinde İsrail'in Irak'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıyı kanadıktan sonra bu rejimden yıkıcı eylem ve saldırılarını durdurmasını istedi. Ancak kan ve terörden beslenen işgal rejimi hala yıkıcı eylem ve saldırılarına devam ediyor. Siyonist rejimin Suriye'ye saldırıları Mossad'ın terör örgütleri ve casusluk şebekeleriyle işbirliği ve gizli nükleer faaliyetlerine giriştirmesi ve nükleer terörizmini sürdürmesi, bu rejimin bölgedeki tehlikeli ve agresif yaklaşımının emareleri sayılıyor. Sonuç itibariyle işgal rejimi İsrail'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimini altında olan nükleer tesislere yönelik sabotaj eylemleri Birleşmiş Milletler Anlaşması, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Sözleşmesi ve nükleer tesislerin emniyetiyle ilgili bağlayıcı olan uluslararası belgelerin ihlali anlamına gelmektedir. Bu nedenle de İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Alekber Salihi, uluslararası camia ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan nükleer terörizme karşı koymasını isterken, İran İslam Cumhuriyeti'nin eyleme gerçekleştirenler ve azmettiricilerine ya karşılık verme hakkını da saklı tuttuğunu vurguladı.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci yorumumuz Eşref Gani'nin Taliban'a çağrısı etrafında. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani bu ülkede savaş ve çatışmaların artık son bulmasını istedi. Eşref Gani çevrimiçi şeklinde düzenlenen bir oturumda yaptığı konuşmada Taliban'dan Luya Jirga denilen Afganistan Ulusal Meclisi'ne katılarak bu vesileyle kendi talep ve isteklerini Afgan halkıyla ele almasını ve barışçıl çözümün sağlanması için şiddet ve silahlı eylemlere son verilmesini istedi. Afganistan Cumhurbaşkanı ayrıca Taliban'ın barışı sağlanmasından sonra yeniden savaşa dönmemesi için bu grup ile ulusal bir misak anlaşma imzalanması gerektiğinin de altını çizdi. Afganistan halkı ve hükümetinin sürdürülebilir barış istediğini hatırlatan Eşref Gani, bu ülke anayasasının barış meşruluğunun dayanağını teşkil ettiğini söyledi. Eşref Gani, geçtiğimiz aylar ve haftalarda defalarca barış görüşmelerinde ilerleme sağlanması amacıyla geçici ateşkesin sağlanması ve anayasanın korunması ve iktidar değişikliği için halkın oylarına başvurulması gerektiğinin de altını çizmiştir. Gani'nin Taliban'ı Luya Jirga toplantısına katılmasına yönelik çağrısı ise Eylül 2020 tarihinde Katar'da Afgan taraflar arasında başlayan barış müzakereleri tarihinden beri yeni bir konu sayılıyor. Bilindiği üzere Taliban barış görüşmelerinde İslami emirlik sistemini esas hedef olarak takip ediyor. Taliban defalarca Afganistan yönetimi ve anayasasını tanımadığını duyurmuştur ve barış anlaşmasının Afganistan'da İslami emirliğin korunmasıyla sonuçlanması gerektiğini açıklamıştır. Taliban'ın Afganistan yönetim sistemini İslami emirlik sistemi olarak değiştirmesi üzerindeki baskı ve ısrarına rağmen Afganistan yönetimi şimdiye kadar bu baskı karşısında teslim olmuş değil. Afganistan halkı ve hükümeti barış anlaşmasının anayasa, demokrasinin elden gitmesi ve Taliban'ın istediği sisteme geri dönülmesiyle sonuçlanmaması gerektiğini bildiriyor.
Taliban'ın İslami emirlik için öngördüğü modelde halk hükümeti ve kendi kaderini belirleme hakkını kaybediyor. Oysa Afganistan anayasasının bu ülkenin de siyasi sisteminin özü olarak nitelediği cumhuriyet sisteminde halkın belirleyici olduğuna ve seçimlerin hükümetin totalitarizmine evrilmesini önlemek için önemli bir araç olduğuna vurgu yapılmaktadır. Afganistan halkı Taliban'ın iktidar dönemi ve siyasi, kültürel, toplumsal ve ekonomik alanlar üzerindeki etki ve sonuçları hala unutmuş değiller. Bu yüzden kesin bir biçimde İslami emirlik sisteminin yeniden gelmesiyle sonuçlanabilecek her türlü barış müzakerelerine karşı çıkarken Afganistan yönetiminden savaşa son vermek ve barışın sağlanması için Taliban ile barış sürecinde anayasanın cumhuriyet ilkesi dahil tüm ilkelerini de savunmasını istiyor. Aslında anlaşılan Taliban, anayasanın değişmesi ve Afganistan'da İslami emirlik sisteminin konuşlanması gibi ülkenin siyasi yapısını altüst edecek isteklerinden vazgeçmediği sürece Kabil yönetimiyle Taliban arasında barış sürecindeki çıkmazlık devam edecektir ve yıllardır Afganistan'da süren çatışmaların sonlandırılması için oluşan fırsat yok olacaktır. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Taliban'ı Loyacerge toplantısına katılma çağrısının bu grup tarafından kabul edileceği sahip olduğu düşünce ve görüşlerine göre pek düşünülmüyor. Çünkü Taliban, Eşref Gani hükümetinin gitmesi, erken seçimlerin yapılması ve İslami emirliğinin korunmasını istiyor. Bu şartlarda Afganistan hükümetinin Taliban'ı barış sürecine katılmaya teşvik ederken anayasa egemenliği ilkesi ve halkında karar verme noktasındaki rolüne aykırılık teşkil edecek her türlü karardan kaçınması gerekiyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör demesi geçen haftanın en çok tartışılan konularından biriydi Türkiye'de. Draghi bu ifadeyi Avrupa Birliği liderlerinin Erdoğan ile görüşmelerinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ayakta bekletilmesiyle ilgili bir soruya yanıt verirken kullanmıştı. Avrupa Merkez Bankası eski başkanı olan ve Şubat ayında İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından teknokratlar hükümeti kurmakla görevlendirilen Draghi, Ankara'daki protokol kriziyle ilgili kendisine yöneltilen bir soruya yanıt verirken bu yanıt Türkiye'de özellikle AK Parti iktidarının ve sözcülerinin tepkisiyle karşılaştı. Şimdi bu konudan yola çıkarak biz Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı olan bakışını ve dünya ülkelerin özellikle Türkiye'nin içinden olan bakışları konuyla ilişkili olarak değerlendirmek istiyoruz sohbetimizde. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte bugün. Sayın Şerifi, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Demin kısaca okuduğum bu özetten yola çıkarak siz bu protokol krizini nasıl değerlendirirsiniz? Tabii birkaç gün üzerinden geçmiş bu haberin ama şimdi Avrupa Birliği ile Türkiye arasında acaba yeni bir çatlakların oluşmasına yol açabilir mi? Nasıl bir tespit ve analiz yapıyorsunuz efendim?
Şimdi İtalya Başbakanı bu protokol meselesinde ne tür yanıt verip ve ne tür değerlendirip onun başka meseledir. Ama esasen birkaç senedir Türkiye ile başka devletler, Avrupa, Amerika ve hatta Rusya arasında bir protokol demek olar ki çatışması var. Böyle ki onlar Türkiye'ye bir bakışla bakırlar, Türkiye özüne bir başka bakışla bakır. Bu manaya ki, düzdür, devletler hamısı hukuk, beynəlxalq hukuk sahasında beraberdiler. Ve devlet başçıları beraber sayılırlar, hükümet başçıları beraber sayılırlar. Ama aslında bile değil, devletler öz ağırlıklarıyla öz protokolda yerlerini təyin edirlər. Yani həməşə belə olubdu ki, böyük süper güclər, böyük qudretlər və o cümlədən Avropada bir neçə məmləkət, Amerika, Rusiya, bunlar başqa dövlətlərlə münasibətdə özlərini daha yüksək bilirlər və özlərinə bir vizanət qayıldılar ki, təbiidir ki, Türkiyədə üçüncü bir ölkə baxımı ilə baxıblar ki, cəhətində həməşə oranı əsasən Osmanlı dağılandan sonra Osmanlı'nı bölüklər, bir kiti Türkiye'de kalıp, bu Türkiye'de onlar Osmanlı'nın varisi kimi yok. Belki eynen Osmanlı'dan ayrılan başka hükümetler kimi, bu Arap devletleri, Afrika'da olan devletler, Balkan'da olan devletler kimi bakırlar. Ve tabii ki Çeçen Cumhuriyet dövründe de bir kaç sene bundan evvele kadar Türkiye'de onlar istediği kimi Türkiye'ni yönetipler, Türkiye'nin siyasetin, Türkiye'nin medeniyetin, Türkiye'nin hatta dini olan bakışın, onlar lazım olan da siyasilerle, lazım olan da yine askerlerle idare edilirler Türkiye'ni. Ve tabii ki Türkiye onlar bu bakımdan ve NATO'nun böyle kara piyada askeri kimi bakıtlar. Şimdi Türkiye özüne o cür bakmır. Hususen AKP dövründə birkaç senedir belə deyir. Ve Türkiye deyir dünyaya ki yeni Türkiye o dünyaya gelip indi mən çetmiş Türkiye deyirəm, çetmiş kimi mənimle danışmayın, çetmişim protokolu da kabul etmir. Ve özün aslında Osmanlı'nın varisi kimi bilir. Veli Avrupa'da belə deyir. Avrupalılar Türkiye'ni Osmanlı'nın varisi kimi tanımırlar. Belki Osmanlı'dan ayrılıp, parçalanıp ve demek olar ki, onların biri tanırlar. Düz Sovet dağıldı, Sovet'ten kalan Rusya Sovet'in 80% imkanlarına malik idi. Ama Türkiye'nin özür bilmirlər ki Osmanlı dağıldı, Türkiye de onun 80%'ına malik idi. Bu anlaşılmazlık ve iki cür bakış bahis olub ki bir o protokol savaşı var Türkiye ile. Yeri neçə vaxtlar olubdur belə bu iki Türkiye devlet adamların o cümleden səfirin biz keçmişdə şahid idik ki Türkiye səfirin hətta Sayınist İsrail rejimində aşağıda oturtmalar nə midanəm Avrupada Türkiye məqamları ilə protokol məsələləri hətta Türkiye'nin devlet adamların devlet başçısının hətta Cənab Erdoğan'ı ayakta saxlamalar bu yaxında biz şahid idik ki Avrupa Amerika deyir hətta Rusiyada biz şahid olduq ki Putin'lə görüşəndə dəqiqələrlə ayaqda saxladılar və o ayaqda bəşkilətmələr axırda Cənab Erdoğan yoruldu və oturdu. Təbiidir ki, onlar da Türkiyə ilə bu cür, bu belə bir baxışları var və Türkiyə də qarşılıqlıq verir ona və bu məsələdə məncə bu belə deyir ki, Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi ya Türkiyənin Xarici İşlər Bakanlığı ya Türkiyədə prezident aparatı, prezident təşkilatı yani Cumhurbaşkanı təşkilatı orada olan protokol məsulü işçisi bunu başarmır. Protokol başkanı. Yəqin ki, başarırlar və dəmmüdən belə hərəkət edirlər ki, onların Türkiyə ilə olan, Türkiyə məqamlarına, Türkiyə dövlət adamlarına olan münasibətlərinə qarşılıq verirlər. Amma bu məsələ təbiidir ki, daxildə fərqli baxılır. Əgər istərsiniz, bu barədə də söhbət eləmək olar.
Efendim, şimdi bu məsələ Türkiyə içində nasıl algılandı? Yəni, tepkiləri gördük, müxaliflər, yandaş medyalar bunu çeşitli kendi aslında düşüncelerine göre yorumladılar ama genel kanaat bu protokol kriziyle ilgili nasıldı? Siz nasıl gördünüz?
Bu mesele iki yani bu konuya iki açıdan bakılır. Bir konu demek olar Türkiye'nin hükümet başçısının, devlet başçısının Cenab Erdoğan'ı İtalya Başbakanı'nın diktatör hitap etmesi. Ama ikinci mesele Avrupa AB Komisyon Başkanı'nın Türkiye'de ayakta saklanması ya onun hükümet başçısı devlet başçısı ile yok. Belki Xarici İşlər Nazir səviyyəsində ondan demək qarşılamaq. Bu iki dənə başqa cürədir. İkisinə də münasibət ayrı cürdür. Bu iki Türkiyə, Amerika ya Avrupa ya başqa dövlətlərin dövlət adamlarına xoş münasibətlə, yəni protokol baxımından belə işlərindən, yəni onları belə aşağılamaqdan, belə hərəkətlərdən xoşlanırlar Türkiyədə. Bu xoşlanmağın da səbəbi budur ki, Türkiyə Cumhuriyyət dövründə və hətta Osmanlı dövrünün axırlarında da Türkiyə çox təhqir olunub, Türkiyə dövləti təhqir olunub, Türkiyə milləti təhqir olunub, Türk milləti təhqir olunub. Bu mənaya ki, hər cür eləyiblər, Türkiyədə hər iş görüblər, dövlət adamlarını ayaqda bəslədiblər. Türkiyə demək olar ki, Avropa, Amerika dövlətlərinin oynağına belə at oynadıblar bu ölkədə. Her iş lazımdır, görevler işlerleri. Türkiye'de iktidar bir zafi olup geçen illerde ve bu Türk halkında bin oğuda yaradı. Bin o ürəkləri doludur. Ve böyle buna göre biz görürük ki indi bu elə tək devlet adamlarında deyil. Halkda da belədir, hətta Çinoda da bu cürdür. Biz Çinolarda görürük ki Türk məsələn əskərləri Avrupanın ya Hristiyanların, Papanın məsələn nümayəndələrinin özünün başqa dövlətlərin, Avrupa dövlətlərinin ya keçmişdə tezar hükumətlərinin ya hətta İranda məsələn Səfəvi şahlarının onlarla təhqiramiz rəftar eləyir. Bu təhqiramiz rəftar eləməklər bir növ rəhboşalmalardır. Yəni bu iki Çinolarda da başqa xalqların nümayəndələrini təhqir eləyirlər. Bu Türk xalqında olan ürək doluluğudur ki, özünün təhqir olunmaq keçmişdə Avropa tərəfindən Cumhuriyyət dövründə xüsusən təhqir olunmasının səbəbidir. Onun reaksiyasıdır.
Evet.
Bu xalqdadır. Təbii ki, xalqın xoşu gəlir başqa dövlət nümayəndələrinin Türkiyədə buna təhqir olunmasından. Çün həməşə Türk əsərinin başına hətta Əraqda da Suriyədə də başqa yerlərdə də sual keçirdi Amerikanın müttəhidləri 40 ildir PKK ilə bir qrupla bir xalqın bir kiçik bir qrupla mücadilə eləyir hər hələ şəhid verir və heç nəyə başarmayıb çünki öz müttəhidləri ondan himayə eləyir bunlar hamısı Türkiyə üçün təxir amma siyasi baxımdan siyasətçilər xüsusən müxalif dəstələr müxalif partiyalar onlar bu iki Erdoğan başqa dövlətlərin nümayəndələri tərəfindən hətta mediyat vasitəsilə diktator adlandırıla, ondan tənqid oluna, insan haqları barəsində özgürlük, azadlıq və başqa sahələrdə onlar da təbiidir ki, bunu bir şahid nümunə kimi götürürlər və ondan istəyirlər ki, təbiidir ki, ondan siyasi məzələ kimi istifadə eləyələr. Və Türk xalqına deyirlər ki, görürsünüz, təhbizdə ölür. Başqa dövlət, dövlət adamları və hükumət başçıları da Erdoğanı da elə diktator sayır. Çünki bu diktatordur. Mediya ilə budur çəkinir. Başqa partiyalar müxalifləri ilə etnik qrupları təzdiq edir və başqa məsələlər. Təbii ki, Türkiyə mediasında da bunlar gəlir.
Çox təşəkkür edərim Sayın Şərifi görüşlərinizi bizimlə paylaşdığınız üçün efendim.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də iyi yayınlar diləyirəm.
Çox təşəkkür edərim. Allah emanət olun. Dəyərli dinləyicilər, bu söhbətimizdə siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifi ilə konuştuk. Reportajımızda son günlərdə Ankara'ya bir ziyarət gerçəkləşdirən Avropa Birliyi liderlərinin protokol kriziyle ilgili yaşanan gündemi bugün sohbetimizde konuştuk. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran basınından seçmeler. Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Programımıza gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakten sizlere aktaracağız. İtilat gazetesinde Viyana'da bulunan İran'ın müzakereci heyetine yakın bir kaynağın, yaptırımların kaldırıldığını sanamak, 3 ila 6 ay sürebileceğini açıklaması, Güney Kore Başbakanı'nın Tahran'da resmi görüşmelerini sürdürmesi gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde İran'a dayatılan azami baskının hezimete uğradığına dair Amerikan medyasının itirafını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz. Amerika'nın New York Times gazetesi bir yazısında şu ifadeyi kullandı. Acı gerçek şu ki İran'a dayatılan azami baskı hezimete uğramıştır. New York Times gazetesi İran'a dayatılan azami baskı hezimete uğradığı başlıklı yazıda Barcam Anlaşması'na geri dönmek, bu bataklıktan kurtulmak için atılması gereken ilk adımdır yorumunda bulundu. Gazete şöyle yazdı. Şimdi İran ve Amerika'nın hamillere ve muhaliflere İran ile nükleer anlaşma tabirini kullandığı Barcam Anlaşması'na geri dönmeleri için çok az bir zaman kalmıştır. Gazete şimdiki aşamada radikal yaklaşım aklı selimle bağdaşmadığını belirterek şöyle ekledi. Eğer Amerika ilk anlaşmaya bağlı kalmayı kabul etmiyorsa İran nasıl ikinci bir anlaşmaya güvenebilir? New York Times gazetesi yazının devamında şu ifadeyi kullandı. Acı gerçek şu ki azami baskı yaptırımları sürdürülebilir değildir. Bu yaptırımlar İran'ın davranışlarını düzeltmedi, tam tersi yönde etki yarattı. İran Amerika'yı anlaşmaya bağlı kalmadığı için cezalandırmak üzere Washington'a İran ile nükleer anlaşma olmadan dünyanın nasıl olacağını hatırlattı. Gazete yazının sonunda şu uyarıda da bulundu. Eğer Mayıs ayına kadar nükleer anlaşma ihya edilmezse, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetçileri İran'ın nükleer tesislerinde yaşanan çalışmaları da izlemekten mahrum kalacaktır. Kehan gazetesinde Yemenli güçlerin Suudi saldırgan güçlere darbe vurmayı sürdürmesi, Korsan İsrail'de yayın yapan Kanal 13, Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde Siyonist rejimin casusluk örgütü Mossad'ın Natanz nükleer tesislerinde meydana gelen hadisede eli bulunduğunu duyurması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde azami baskı siyasetinin İran'ın nükleer programının gelişmesine yol açtığına dair Rus yetkilinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz. Rusya'nın Viyana'da uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Mihail Olyanov, İran'ın Bercam nükleer anlaşması kapsamındaki taahhütlerini azaltma adımlarının Amerika'nın İran'a yönelik azami baskı siyasetlerinin sonucu olduğunu vurguladı. Rusya'nın Viyana'da uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Mihail Olyanov, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda Arab News'un Amerika'nın yaptırımları atması durumunda İran'ın yayılmacı politikalar yürüteceği yönündeki iddiasına tepki göstererek birçok Bercam karşıtı taraf bulunduğunu ancak buna karşı uygun bir alternatif sunamadıklarını belirtti. Olyanov açıklamasının devamında Amerika'nın İran'a karşı azami baskı politikalarını eleştirirken azami baskı politikasının devam etmesinin İran'ın nükleer programlarının Bercam sınırlamalarının ötesinde gelişmesine neden olduğunu vurguladı. Hemşeri gazetesinde İran karşıtı yaptırımların kaldırılmasının doğruluğunun sınanması ile ilgili İranlı milletvekilinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz. İslami Şura Meclisi Komisyonları Başkanı Muhammed Salih Çokar, yaptırımların kaldırılmasının doğruluğunu sınamak İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. Viyana'da düzenlenen nükleer anlaşmanın ortak komisyonunun oturumu hakkında açıklamada bulunan Çokar, bu oturumda devam eden müzakerelerin bir kez daha güvensizliğe sebebiyet vermemesi gerektiğini belirtti. Çokar ayrıca yaptırımların kaldırılmasının doğruluğunu sınamak İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu, hiç kimse bu çizgiyi Bercam nükleer anlaşması ile sonuçlanan müzakerelerde yapıldığı gibi aşmaması gerektiğini vurguladı. Bu arada İran ve 4+1 grubunun ortak komisyonu müzakerelere devam ederken Natanz nükleer tesislerinde yaşanan bir hadise karşı tarafın güvenilirliğini sarstı belirtildi. Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna. Muhterem dinleyiciler, Esmaül Hüsna isimli sohbetimizin 66. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri, Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle kısacası ezeli olan, her varlıktan mukaddem olan, başlangıcı olmayan el-evvel ve varlığının sonu olmayan, ebedi olan el-ahir ismi şerifeleri hakkında konuşacağız. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'ın 99 ismi vardır ve kim onları sayabilirse cennete girer. Daha önceki sohbetlerimizde de belirttiğimiz gibi hedefimiz Esmaül Hüsna'yı saymak veya sadece zikretmek değildir. Amacımız insanın söz konusu 99 ismi şerifi tanıması ve onlar hakkında düşünerek onlara göre hareket etmesidir. Dikkat edilmesi gereken ise Esmaül Hüsna'daki tüm ismi şeriflerin sahip oldukları tüm çeşitlilikleriyle Yüce Allah'ın engin ve sonsuz kemalatını anlatmasıdır. Bugün ise Allah Teala'nın sonsuz yüceliğinin bir başka tabiri olan El-Evvel ve El-Ahir ismi şerifleri hakkında bilgiler aktararak yegane Allah hakkında daha fazla anlayış ve bilgiye ulaşmayı arzuluyoruz. Evvel ilk demektir. Bu isim Yüce Allah için ilahi zatının ezelden beri var olduğu anlamındadır. Yani onun için bir başlangıç söz konusu değildir. Tabii ki bu ilk demekle de bir adedi kastetmiyor. Ardından ikinci, üçüncü ve benzeri sıralama yoktur. Yüce Allah kendisinin var olması için kendisinden önce herhangi bir şeyin olmadığı ve böylece onun da bir malul olmadığı bir ilktir. Allah'ın ilk olması zaman ve mekan açısından da değildir. Zira zaman ve mekan sadece maddi dünya ile ilgilidir ve melekut dünyası gibi diğer dünyalarda zaman ve mekanın anlamı da yoktur. Yüce Allah'ın el-evvel olması onun ezelden beri var olduğu ve varlığı için hiçbir başlangıcın düşünülemeyeceği anlamındadır. El-Ahir demek, son demektir ve Esmaül Hüsna olarak Allah'ın isimlerinden bir olarak onun sonsuz olduğu anlamındadır. Tüm varlıkların yok olması ardından o yine baki ve kalıcı olacaktır. Nitekim Taha suresi 73. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah daha hayırlıdır ve daha sürekli baki olandır. El-Ahır demek, aynı zamanda Yüce Allah'ın tüm varlıkların son gayesi olduğu, hepsinin de en sonda Allah'a dönecekleri anlamındadır. Nitekim, Alak suresi 8. ayetinde şöyle okuyoruz. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Eşyalar hakkında evvel ve ahır dediğimizde, akılda belirli bir anlam çağrıştırıyor. Ve başlangıç ve sonu düşünürüz. Bu mesele Allah için geçerli değildir. Allah'ın ilk olduğunu söylediğimizde ne kadar geçmişe gidersek Allah'tan daha önce oranın olmadığı, ne kadar geleceğe gidersek de Allah'ın olmayacağı bir son olmayacağı anlamındadır. Yani Allah'ın evvel olması eskiye giderek başlangıcına ulaşabileceğimiz veya ahır olması da ileriye giderek onun sonuna ulaşabileceğimiz anlamında değildir. Allah, başlangıcı olmayan evvel ve sonu olmayan ahırdır. Bu konunun anlaşılması bizim için biraz zordur. Bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Evhamları, zihinsel düşünceleri kendi varlığından başka kavrayamaz hale getiren ve akılları hiçbir şeye ve bir şekle benzemeyen, özünü hayal etmekten uzak tutan Allah'a hamd ve sena olsun. Esma-ül Hüsna'dan bazıları birbiriyle çelişseler de birbirine karşı değiller ve her biri kendine has etkisi vardır. Tıpkı Alim ve Kadir gibi. Fakat diğer bazı ismi şerifler birbirine karşılar. Tıpkı sıkan, daraltan, rızkı daraltan, canlıların ruhunu alan, el-kabid ve açan, genişleten, rızkı bollaştıran, ruhları bedenlerine yayan el-basit gibi. Evvel ve ahır da bu açıdan birbirine karşı ve farklıdırlar. Fakat mıstak ve görünen gerçek yönleri tek bir gerçeği gösterir. Birbiriyle birleşirler ve o gerçekle de birleşirler. Bin Ebi Yafur adından biri İmam Sadık'tan "O ilk ve sondur" buyuran hadis suresi, 3. ayeti hakkında ise şöyle sordu. Evvel kelimesinin anlamını anladım ve fakat ahir kelimesinin anlamını siz bana açıklayın. İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. Dünyaların Allah'ından başka her şey en sonda yok olan veya değişen ya da zeval bulan ya bir renk ve şekil ve özellikten başka bir renk ve şekil ve özelliğe dönüşen ve çokluktan eksikliğe ve eksiklikten çokluğa dönüşendir. Zira o her zaman var olmuş ve olacaktır. O her şeyden evveldir ve ahırdır. Yani zeval bulmaz ve farklı sıfatlar ve isimler bulmaz. Nitekim ondan başka her şeyi isimlere ve sıfatlara değişir. Tıpkı insan ki bir dönem topraktır ve bir dönemde de et ve kan ve bir dönemde parçalanmış ve çürümüş kemiktir. Veya hurma ki başta yeşil ve tamamen olgunlaşmamış ve bir aşamada öncekinden daha yetişmiş olan fakat hala tam olgunlaşmamış ve bir aşamada taze olgunlaşmış ve bir aşamada tamamen olgunlaşmış kuru hurmadır ve isimleri ve özellikleri değişir. Fakat büyük olan Allah bunun tersidir. Bu hadis yaratılış dünyasında var olan her şeyin değişmekte olduğunu ve zeval bulduğunu fakat Yüce Allah'ın her zaman mükemmel ve yeksan olduğu, eskide değişime uğramadığı gibi gelecekte de uğramayacak olduğunu anlatıyor. Günün birinde Yahudi bir bilim adamı Emir el-Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yanına gider ve sorar. Ey Emir el-Müminin, Allah'ın ne zaman var oldu? Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle karşılık verdi. Sen Allah'ın ne zaman olmadığını söyle ki ne zaman var olduğu söylensin. Aslında zaman Allah'ın yarattıklarından biridir ve Allah hakkında zamanın söz konusu olması anlamsızdır. Yüce Allah zaman ve mekana sığmaz. Yüce Allah zaman ve mekanda münezzehtir ve tüm varlık alemine ihatası vardır. Evvel ve ahir olan Allah, tüm varlıkların hareket kaynağıdır ve hepsini kulluk ve teşbih yapmak yönünde hareketlendirmiştir ve hepsinin de sonu ona dönmektir. Başka bir ifade ile tüm varlıklar ve işler en sonda yaratılış ve emir ona ait olan ahıra dönüyor. Tüm varlıklar yok olur ve fakat ahır olan Allah bakidir, ebedidir ve daimidir. Gerçek mümin ölüm ve noksan olmayan her zaman daimi ve kalıcı olan Allah'a kulluk eder ve yeryüzünde olan her şeyin ve herkesin yok olacağını sadece ve sadece Allah Teala'nın zat-ı azameti ve yüceliğinin kalıcı olduğunu bilir. Mümin insan sonuçta Allah'ın lütfiyle baki dünyaya gideren ebedi hayat bulur ve yok olmaktan da korunur. Ahire olan inanç onlar için kulluk inancını daha da güçlendirir. Böyle bir insan Allah'a itaat etmeye öncelik verirken birinciliği kazanır ve onun emirlerini yerine getirmemekte ise en ahırdır. Muhterem dinleyiciler, bugün de sizlerle Kume duasından bir bölümle vedalaşmak istiyoruz. Ey Nur, ey Kutlu, ey evvellerin evveli ve ey ahırların ahırı. Allah'ım, benim ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Allah'ım, bedbahtlıklara yol açan günahlarımı affet. Allah'ım, nimetleri değiştiren günahlarımı affet. Allah'ım, duanın icabetini önleyen günahlarımı affet. Allah'ım, belanın inmesine sebep olan günahlarımı affet. Allah'ım, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu. Muhterem dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli dizi sohbetimizin 5. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde plansız ve çok okumanın da doğurabileceği olumsuz etkilerden bahsedeceğiz ve okumanın nasıl bir ortamda tehlike yaratabileceğini ele alacağız. Kitap, insanlık kültürünün en önemli deneyimi olarak ele alınabilir. Kitabın, medeniyetlerin korunmasına ve medeniyetlerin el değiştirmesine yol açtığı da söylenebilir. Ancak sanal hayat deneyimi ve televizyon ve dijital cihazlar karşısında dalma deneyimleri kitap ve kitap okumayı marjinalleştirmiştir. İnsanlar özellikle de genç nesil kitap okumaktan ziyade birbirlerinin sözlerini ve paylaşımlarını sanal alemde beğeniyorlar. Ancak tüm bu gelişmeler ve değişiklikler kitabın önemini azaltmamaktadır. Araştırmalar ise kitabın insanların hayatındaki değişiklikleri paralel olarak temel değişiklikler yaşadığı gösteriyor. 18. yüzyılın ünlü yazarı Samuel Johnson ise şöyle düşünüyor. Yazarın iki albenili yanı yeni şeyleri tanıtmak ve bilinen şeyleri de tekrar göstermektir. Bu da yazarın bizi yeni bir dünyaya götürdüğü anlamına da geliyor. Yeni dünyalara girmek ise hayatta yeni deneyimlerin kaynağı olabilir. Ancak bugün size başka bir noktayı da hatırlatmak istiyoruz. Şu ana kadar kitap okumanın faydaları hususunda duyduğunuz her şeyi birkaç dakika için unutun. Evet, okumanın nedenli değerli olabileceğini unutun. Zor olsa da yine de sizden sağlık protokollerine uyarak, zihinsel mesafeyi koruyarak kitaptan biraz bile olsa uzaklaşmanızı istiyoruz. Bir an kitap okumanın koronavirüs gibi olmasa da virüs olduğunu düşünün. Ondan uzak durun, biraz uzak kalın ki aşısını aldıktan sonra ona yaklaşalım. Şimdi size soruyoruz, acaba hepimiz etkili okuma becerilerine sahip miyiz? Acaba birçok metin ve kitap arasından yolumuzu bulabilir miyiz? Mevcut bilgilerden en iyi şekilde yararlanabilir miyiz? Cevabınız evetse o zaman çok optimist ve iyimser bir insansınız. Çünkü gerçekte ve çoğu durumlarda bu hususa uzman gözüyle baktığımızda okumak sürecinde de tehlikeli durumların pusuya yattığını görüyoruz. Böylece okumak faydalı olabileceği kadar zarar ve hasar verici de olabilir. Kitap okuma sürecindeki artan tehlikelerden biri ise kaynağı yanlış seçmektir. Kaynakların günden güne artması dolayısıyla bizim de seçmekten başka bir çaremiz de yoktur. Her şeyi okumak imkanımız yoktur. Hindistan'ın modern kütüphanecilik babası Shyali Ramamrita Rangatan bu hususta değerli tavsiyelerde bulunmuştur. Rangatan, Beşli Kütüphanecilik Kuralları kitabını yazarak üne kavuşan bir isimdir. Bu kitaptaki kurallar, kütüphanecilik hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla yol haritası ve kaynak kitabı olarak yazılmıştır. Bu kitaptaki kurallardan biri de her okurun kendine has kitabı vardır. Bir başka kural ise her kitabın kendine has okuru vardır. Bu da her okurun kendine uygun olan esere ihtiyaç duymasıdır. Kütüphaneler tüm toplum kesimlerine göz önünde bulundurması ve onun ihtiyaçlarına uygun olarak okuma kaynakları sunması lazımdır. Bir diğer yandan her eser kendi muhatabına sahiptir. bir eserin herkese hitap etmesi diye bir zorunluluk söz konusu değildir. Bu iki kural çerçevesinde iyi veya kötü kitap diye bir husus tartışılmıyor. Amaç metnin veya kitabın muhatabın ihtiyacına uygun olmasıdır. Bu yüzden bir metni seçerken ilk başta kendimize ben bu kitabın muhatabı mıyım sormamız lazımdır. Kitabın içeriğinin ihtiyaçlarımıza uygun düşebileceğini de sorgulamamız lazımdır.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Buna ilaveten herkes yazar ve basım evinin imajı, eserin güncelliği ve ilgili belgelerinin durumuna da incelemeli ve buna göre kitabını seçmelidir. Yayınlanan ve basılan her şeyin güvenilir veya sağlam olduğu yönünde de bir kural yoktur. Biz kitapları değerlendirmeliyiz. Sonuçta her kitabı okumak için seçmemeliyiz. Okumadan önce ihtiyaçlarımıza, kitabın kalitesine, yazarın imajına ve içeriğine ve özetine bakmalıyız. Bu bağlamda kaynak seçmekte de gereken becerileri de kazanmalıyız. Okumakta ve kitap seçmekte seçici olmak kaçınılmaz bir zarurettir. Bir diğer zaruri husus da planlı ve hedef çerçevesinde okumaktır. Ancak kitap seçmekte seçici olmak, bağnazlık veya tarafgirliğe dayalı olursa büyük bir tehlikeye dönüşür. Seçme kriterlerimiz bizi birkaç özel metne bağlı kalıp bu metinler ile kısıtlı kılarsa o zaman ön yargılı olarak diğer kaynakları göz ardı edeceğiz. Kendimize yararlı olan diğer kaynaklardan mahrum etmiş oluruz. Kuşkusuz kimi bildiklerimiz ve duyduklarımız özellikle de kimi eserler ve okuma kaynakları bizim yargı ve muhakeme özelliğimizi etkilemiştir. Örneğin birçok eleştirmen ve uzman bir eseri hoşgörü olup olumlu görüşler bildirdiğinde ister istemez o eserin yazarına yöneliriz. Tam tersi de mümkündür. Uzmanlar ve eleştirmenler bir eser veya yazarı eleştirirse biz de ona kötümser olabiliriz. Bu yüzden de metni okumadan bile ön yargılı olabiliriz. Bu da bizim değerlendirmemizi etkileyecektir. Sonuçta hiçbir zaman boş bir zihin ile yeni metinle karşılaşmayacağız. Böyle bir zihniyet, tarafgirlik veya garazkarlık ile harmanlanırsa o zaman metni değerlendirirken yanlış hesaplar da yapabiliriz. Kitap okuma zaman açısından sürekliliği kazandığında ve içerik olarak bir veya daha fazla özel metinle sınırlı olmadığınızda da etkili ve kullanışlıdır. Okurun konuyla ilgili derinlemesini bir kavrayış kazanması için bir dizi görüş ve düşünceyi zaman içinde sürekli ve tutarlı bir şekilde incelemesi gerekir. Güncel ve kapsamlı olmayan bir okuma süreci yeterince etkili olmayacak veya çok az bilgi kazandıracaktır. 18. yüzyılın şairi Alexander Pope bu hususta şöyle diyor. Az bilgi tehlikeli bir şeydir. Çünkü yetersiz bilgi yanıltıcı olabilir ve çarpık ve yanıltıcı sonuçlara da yol açabilir. Sonuç olarak bir konu hakkında yetersiz bilgi bazen cehaletten daha tehlikelidir. Eksik bilgi yanlış kararlara ve maliyeti sonuçlara da yol açacaktır. Bazı durumlarda bile bu endişe çok daha derin olabilir. Örneğin günümüzde sanal ortamda birçok kişi bulunuyor. Bu bağlamda ise birçok eksik ve güvenilmez tıbbi bilgiler hastalar için çok kötü sonuçlar da doğurabilir. Tıp veya tıbbi, sağlık anahtar kelimeleriyle arama motorlarında arama yapmanız yeterlidir. Güvenilmez tekrarlanan ve arıntı yapılan bilgi serinin ortaya çıkacağını göreceksiniz. Buna göre hareket etmek istersek insan hayatı tehdit edilebilir. Tabii ki aşırı okuma kitap severlere tehdit eden bir başka sorundur. Kitap okumanın faydalı olması için derinlemesine düşünmek gerekir. Anlama fırsatını değerlendirmeden beyinde bol miktarda dağınık bilgi bırakırsak okumak da istenen sonucu veremeyecektir. Bu bilgi hacmi ve dağılımı analiz etme ve yorumlama becerisinden daha büyükse bu bilgilendirici değildir, aynı zamanda zararlı da olabilir. Okuduğumuz her ifade yeni bir anlayışa yol açmalıdır ve bize öz ve özgün bir farkındalık yaratmalıdır. Bilgimizi ve içgörümüzü geliştirmek için okuduklarımız ile bildiklerimiz arasında tutarlı bir bağlantı kurabilmeliyiz. Okumak okurun zihni ile metin arasında bir diyalog gibidir. Bu konuşma her türlü rahatsız edici ses ve mesajın ortasında doğru şekilde kurulamaz. Okurun zihninde anlamın doğru bir şekilde izah edilmesi için sessizliğe ihtiyaç vardır. Unutmayalım ki her kitap bir kez okumaya değmez. Ömrümüz deneme yanılma yolu ile devam etmek için bir metin seri ile karşılaşmak için çok kısadır. Bu nedenle basımcılık ve yayıncılık pazarlarının seline kapılmamak akıllıca olacaktır. Her halükarda bu önerilerden yola çıkarak okunabilir kaynaklara akılcı ve akıllıca bir yaklaşım içerisinde olmamızın şart olduğu vurgulanabilir. Bu da kitap okumanın öğrenmemiz gereken bir sanat olduğunu gösteriyor. Her okuyucunun dikkat etmesi gereken verimli ve etkili okuma ile verimsiz ve zararlı okuma arasında ince bir çizgi vardır. Bu becerilere sahip olanlar çok çeşitli kaynaklarda yollarını bulabilir ve bilgilerini her gün genişletebilirler. Çok sayıda kaynak arasında arama ve bulma becerilerine güvenerek ihtiyaçlarına göre en uygun eserleri seçerler. Daha sonra her birinin içeriğini eleştirel bir şekilde değerlendirirler ve sonunda en iyi yararı da sağlarlar. Sevgili dostlar, bugünün programını ilginç haberlerle noktalamak istiyoruz. Birkaç yıldır dünyanın bazı yerlerinde farklı kütüphaneler kuruldu. Ancak ilginçtir ki buralarda diğer kütüphaneler gibi normal kitap bulamazsınız. Bu kütüphanelere kitap yerine hikayelerini canlı kitap olarak anlatmak isteyen kişiler vardır. Onlar seçip hikayelerini dinleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, yaşayan bir kütüphanedeki kitaplar insanlardırlar. Kişisel, mesleki, ırksal, sosyal, sağlık ve hatta dini özelliklerinden dolayı marjinalize edilen ve okuyucularla tartışma yolu ile konuşan gerçek yaşayan kişilerdiler. Barınak aramak, eskiden bağımlı olan birisi, eski mahkum ve bir rahip gibi konular kütüphanedeki farklı bölüm başlıklarını teşkil ediyor. Dünyanın ilk yaşayan kütüphanesi 2001 yılında Danimarka'da kuruldu. İnsan kütüphanesi olarak da bilinen bu tür kütüphanelerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu tür bir kültürü çekici kılan en önemli konulardan biri de okuyucu ile yazar arasında aynı anda ve mekanda doğrudan iletişimin kurulmasıdır. Canlı bir kütüphane okuyucusu, çok özel bir konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen kişidir. Böyle bir kütüphanede kütüphanecisi ise bir kitap, yani gerçek bir kişiyle bir okur arasında bağlantı kurmak isteyen kişidir. Muhterem dinleyiciler, Kitabın Korumu isimli dizi sohbetimizin 5. bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 ve +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.